Ayrım 16, sayfa 157.
İkinci bölüm, onun enstitüleri. Sistemin dayandığı sağlam temeller.
Eğitim politikası. Eğitmen kursları ve 4 yerde yapılan köy öğretmen okulu denemesi olumlu sonuç verince, Türkiye köylerinin ilk öğretim işini planlamak 10-15 yıl gibi belli bir zaman içinde bunu sağlayacak sayıda eğitmen ve öğretmen yetiştirme amacına yönelik çalışmalara başlandı. Dipnot İsmail Hakkı Tonguç, İlk Öğretim Kavramı, sayfa 314. Milli Eğitim Bakanı Yücel'in Şura'nın açılış ve kapanış konuşmalarındaki heyecanı sıradan değildi. Eğitim politikasının önemli araçlarından biri olan Eğitim Şurası'na ilk kez işlerliği kazandırmış, daha da önemlisi genel müdürünün hazırladığı ilk öğretim planlama raporu kenarından köşesinden kırpılmadan öneri durumuna gelmişti. İlk öğretim atılımının amaca ulaşmasında önemli bir aşamaydı bu. Gerçekleri, sayıları yalın bir dille konuşturan o rapor, Türkiye'nin alın yazısını değiştirmenin planıydı çünkü. Yücel kapanış konuşmasını yapıp kanter içinde kürsüden indiğinde, Tonguç'un uzattığı eli sevinçle sıkarken, "Bu iş tamam," demişti. Daha çok ter dökülecekti ama eğitimci ve devlet adamı olarak bu kazanımın anlamını iyi biliyordu. Genelde anaokulundan üniversiteye kadar her yanı da çağdaş, aydınlıkçı, üretici bir eğitim amaçlanıyordu. Böyle bir eğitimin boyutları aşağı yukarı Şura'da belli olmuştu. Ama sağlam bir ilk öğretim temeline dayanmayan her türlü eğitim çabasının boşa gideceğinin ayrımındaydı. Bu nedenle Tonguç'un görevini ilk öğretim genel müdürü olmasının ötesinde önemsiyor, eğitim seferberliğinin örgütleyicisi, yönetici ve yönlendiricisi olarak ona büyük yetkiler veriyor ve güveniyordu. Bakan olarak göreve başlarken İnönü, ilk öğretim atılımı ödünsüz sürecek dediğinde bu işte genel müdürünün konumunu iyi değerlendirip görevinden ayrılmasına izin vermemişti. İlk öğretim alanında yapılanları Tonguç'un köyde eğitimle ilgili raporlarını incelediğinde, uygulama alanlarını dolaşıp eğitmen kursları ve öğretmen yetiştirme denemesini gördüğünde, onun yazışmaları, kitapları önüne geldiğinde, bakanlığın ilk öğretim politikasına can suyu verilmekte olduğunu anlamıştı. Tonguç işin teknik adamı ve düşünürü olarak bu politikayı nicelik ve nitelik yönüyle uygulamaya koyacak ekonomik, sosyal, kültürel ve pedagojik kanalları ustaca açmaktaydı. İşe köylerden başlayarak sayısal yönden fırsat eşitliğini %100 sağlayacak ve kendi olanaklarını yaratabilecek böyle bir düzenleme yepyeni bir ilk öğretim politikası örneğiydi. Eğitim ilk kez seçkinlere, babaların kesesine göre değil, ülke nüfusunun %80'inin gereksinimine göre düzenleniyordu. Böyle bir düzenleme fırsat eşitliği ve demokratikleşme yönünden büyük bir atılımdı. Uygarlığı yakalamak bir avuç seçkinle onlara verilecek seçkinci eğitimle olacak iş değildi. Uygarlık kitleleri çağdaş hümanist bir eğitimden geçirip onların gizil gücünü kullanarak yakalanabilirdi. Bunun anahtarı öncelikle sağlam bir ilk öğretimdi. Bu atılım yalnız bireyin eğitimi yönünden değil, endüstrileşme sancısı çeken ülkemizin değişimine uygun insan gücünü hazırlamanın politikasını içeriyordu. Ayrıca yeni eğitim politikası kadın ile erkek arasında var olan fırsat eşitsizliğini azaltıyordu. Bunu örgütleyecek, düzenleyecek ilkeler yapılan denemelerde ortaya çıkmıştı. Tonguç'un kadın eğitimine bakışı Türk toplumuna yeni ve güzel bir yüz kazandıracaktı. Yalnız köylü erkekler değil, köy kızları ve kadınları da toplumun gereksinmeleri ve kendi beklentileri doğrultusunda çağdaş alışkanlıklar, beceriler kazanacaktı. Küçük köylere bir an önce eğitmen verilmesi en başta köy kızlarının olanaksızlığını azaltıyordu. Yeni açılacak kurumlara yeterince kız öğrenci alınarak eğitim tarihinde ilk kez köy kızları ve erkekleri devlet eliyle ileri öğrenim olanağına kavuşuyordu. Yeni örgütlenmede okulsuz köy kalmayacağı gibi kız erkek tüm çocuklar ve erişkinler bu eğitim çarkından geçirilecekti. Ekonomik ve sosyal olanakları eşit olmayan toplum kesimleri arasında eğitimde fırsat eşitliği yaratmak kolay değildi. İşe köyden başlamanın anlamlarından biri, eğitim hizmetini köylünün ayağına götürerek onların olanaksızlığını azaltmaktı. Atatürk imtiyazsız, sınıfsız bir toplumuz derken elbet Türkiye'nin bu yöndeki gerçeklerini bilmiyor değildi. Onun ulusal bilinç yaratmada kullandığı bu sav sözün özlemini duyurduğu ortamın yalnızca eğitimle yaratılması da olası değildi. Ancak eğitimin görevlerinden biri getireceği fırsat ve olanaklarla toplum katmanları arasında var olan eşitsizliği azaltarak geneldeki bilinçsizliği ve farklılaşmayı etkilemekti. Tonguç'un nasıl bir eğitim, nasıl bir canlandırma sorularına getirdiği yanıt ve çözüm, sınıfsal ve mesleksel farklılaşmayı ekonomik ve sosyal yönden, kültürel yönden etkileyici bir öz taşıyordu. Eğitmen ve öğretmen yetiştirme denemesi bunun ipuçlarını vermişti. Bu durumda öğrencilerin öğrenim özgeçmişine, aile durumuna bakılmaksızın eğitimden eşit olarak yararlandırılması yolu seçilerek yeteneklerin ortaya çıkması, herkesin yeteneklerine uygun bir işe yaraması sağlanacaktı. Bu bakış açısı Türkiye'de eğitimde gelinen yeni bir yerdi. Tonguç bu aşamaya batılı öğrencilerle bizim öğrencilerin öğrenmeye hazır olma yönünden değişik olan ön koşullarının ayrımına vararak gelmişti. Köylü ve kentli, varsıl ve yoksul çocuklar için de aynı şey söz konusuydu. Bu politikayla köylü çocukların yoksunluğu azalacak, kentlerden başlayan geleneksel ezberci eğitimin köylüye hiçbir zaman sunamadığı bir sonuç ortaya çıkacaktı. Bu düzenlemeyle eli kolu kafayı birlikte çalıştıran, tarım ve teknik yönden yetiştirici, ekonomik durumu iyileştirici, köyü içten canlandırıcı bir uygulamaya geçiliyordu. Kim eğitecek sorusuna getirilen yaklaşım yeni eğitim politikasının öteki önemli yanıydı. Köyler için eğitmen, öğretmen ve benzeri eleman yetiştirme önerisi şuradan olduğu gibi geçmişti. Öyle bir canlanma yalnız klasik anlamda ABC öğretecek öğretmenlerle sağlanamazdı. Bu nedenle yeni öğretmenlere başka meslekle öğretilmesi, tarım ve teknik beceriyle donatılmaları, ayrıca sağlıkçı, ebe ve benzeri elemanlar yetiştirilmesi yeni eğitim politikasının amaçları içindeydi. Kitleyi gerçek bir eğitimden geçirebilen politikalar demokratikleşmeyi de birlikte getiriyordu. Dipnot: K. Aytaç, Okul Reformları, sayfa 42. Türkiye'nin o günkü yeni eğitim politikası eğitim görmeyen %80 nüfusa böylesine bir donanımla yönelirken demokratlaşmayı içinde taşıyordu. Nüfus çoğunluğunun bir an önce eğitilmesi Atatürk devrimlerinin yurt çapında yayılması demekti. Halkın Kurtuluş Savaşı'nda ortaya koyduğu gücün ülkenin ve bireylerin yararına olumlu alanlarda kullanılması anlamına geliyordu. Böylece köy çocuklarına fırsat eşitliğini aile ocağında getiremeyen, ekonomik canlılık yaratamayan devlet, izleyeceği yeni eğitim politikasıyla onlara okul çağında el uzatarak, mesleğe yönelik alışkanlıklar kazandırarak, nitelikli insan gücü olarak yetiştirerek, toplumsal ve ekonomik farklılığı azaltıcı, köyleri canlandırıcı bir yol tutuyordu. Yeni uygulama önceden yapılmakta olan eğitimi sil baştan etmeyecek ya da eskinin üstüne eklenmeyecek, düşüncede amaçta olduğu gibi yapılanmada da yeni olacak, eski kurumların dışında kendi kendini kuracak, kendi yapılanmasını yaratacaktı. Denemeler böyle başlatılmış, iyi sonuç alınmıştı. Türk toplumunun ekonomik, sosyal, kültürel, daha önemlisi politik gücünü ve demokratlaşmasını, %80 nüfusun bu anlamda okullaşması, canlanması belirleyecekti. Tüm çocukların, gençlerin ve erişkinlerin temel eğitimine, kültürel gelişmesine, mesleğe yönelmesine yer verilmesi farklılaşmayı azaltacaktı. Piramidin tabanıyla tepesi arasındaki denge böyle bir eğitim politikası ile sağlanacaktı. Dipnot: H. Arman, Piramidin Tabanı, Cilt 1, sayfa 258. Eğitim politikasını demokratlaştırma zorunluluğu yalnızca pedagojik olarak ve köylülerin çıkarı yönünden değil, yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin yerine oturması, ekonominin gelişmesi, sosyal ve politik yönden bilinçlenme gereğinin zorladığı bir gerçekti. Köye tekniğin girmesi, tarımın makineleşmesi demek, ülkenin canlanması, değişmesi demekti. Yeni eğitim politikası köy çocuklarına mesleksel yetiştirme, ileri öğrenim ve çağdaş anlamda bir eğitimin kapılarını açıyordu. Eğitmen ve öğretmen yetiştirme denemesinden alınan sonuçlara göre ülkenin küçük köylerine kadar ulaşacak bir eğitim ağı için Türkiye önce 4 eğitim bölgesine, bölgeler 3-4 ili kapsayan kesimlere ayrılarak her kesimde öğretmen ve köye yarayışlı eleman yetiştiren bir merkez kurum olacaktı. Tonguç bu merkez kurumların adını çoktan koymuştu. Ferit Oğuz Bayır daha Edirne Karaağaç eğitmen kursuna görevliyken 12 Ağustos 1937'de ona yazmıştı. Mahmudiye ve Kızılçullu'da senin de hoşuna gidecek birer köy enstitüsü açıyoruz. Dipnot: İsmail Hakkı Tonguç, Mektuplarla Köy Enstitüsü Yılları, sayfa 12. Ancak bu adın deneme aşamasında kullanılmayıp ilk kez şurada öne sürüldüğü ve yasaya koyulduğu görülüyor. Yeni kurumlardan çıkacak elemanlar kendi köylerine ya da en yakın köylere gönderilecek, her kurum kendi kesimindeki köylere ulaşarak oralara fırsat ve olanak eşitliği taşıyacaktı. Üstünde bölgelerin, kesimlerin, illeri, ilçe ve köyleri işaretlenmiş Türkiye haritası, İlk Öğretim Genel Müdürü'nün masasından bakanın odasına gidip geliyordu. Harita üstündeki o renkli küçük işaretler, Türkiye'de bir dönemde meydana gelen eğitim patlamasının tohumlarıydı. Eğitimde böylesine bir demokratlaşmanın ve örgütlenmenin politikası, baştaki partinin ve hükümetin görüşüyle, siyasi tutumuyla çakışması gerekiyordu. CHP kurultayında hazırlanan ilgili maddeler böyle bir açılıma el veriyordu. Dönemin tek partisi Cumhuriyet'in ilkelerini kendine avanç edinmişti. Cumhuriyetçilik, ulusçuluk, halkçılık, devrimcilik, laiklik, devletçilik ilkeleri böyle bir eğitimin politik dayanakları oluyordu. Ayrıca Atatürk'ün eğitim görüşleri, özellikle köylünün eğitimi için söyledikleri başlı başına demokratikleşmeyi içeriyordu. Eğitime getirdiği güvenceyi gelecekte başka partilerin ya da tek parti içindeki tutucuların yozlaştırmasından korumak için yasal önlemleri aldırmıştı. Bu önlem eğitimde demokratikleşmenin kökleri olarak zorunlu temel eğitimin anayasada yer almasıydı. Tek partinin programındaki eğitim görüşleri bu kökten kaynaklanıyordu. Bakan Arıkan Tonguç'a parti programında işaretlenmiş ilk öğretimle ilgili bölümü gösterdiğinde onun rüyadaki güzel hayaller gibi demesinin bir nedeni beğenisiydi. İkincisi ise güzel bile olsa uygulanmazsa düşten öte anlam olmayacağını belirtmişti. Bakan ona "Sen bizim bu hayallerimizi gerçekleştirir misin?" demişti. İşte yapılacak olan seferberlik bu düşlerin gerçekleşmesine yönelikti. Deneme sonuçları yurt çapında gerçek bir uygulamanın ve örgütlenmenin önünü açmıştı. Yabancı sistemlerden daha verimli ve demokrat bir eğitim düzenlemesi ülkeye kök salacaktı. Aynı yıllarda faşist ve komünist Avrupa ülkelerinde burjuva demokrasilerinde eğitim neredeyse baştaki partilerin organı durumuna gelip gençlik iktidardaki partinin rozetini taşırken Türkiye'de Atatürk'ün tek partisinin böylesine demokratlaşmaya yönelik bir eğitim politikası izlemesi küçümsenecek bir olgu değildi. Kuşkusuz eğitim politikası yalnızca bunları içermiyor, bundan sonraki bölümler böyle bir eğitim politikasının araçları ve uzantıları olarak görülecektir. Yasal dayanaklar. 3803 sayılı Köy Enstitüleri Yasası. İlk öğretimi yayma işi hızla ve kolay başarılmak istendiğinde her şeyden önce gerekli elemanı yetiştirmek ve bu uğurda 15 yıl durmadan çalışmak gerekir. Bunu sağlamak için ekteki yasa taslağı hazırlanmıştır. Bu yasanın yürürlüğe girmesiyle ilk öğretim işi devletçe planlanmış olacaktır. Dipnot: İsmail Hakkı Tonguç, İlk Öğretim Kavramı, sayfa 323. Eğitim Şurası biter bitmez Tonguç, bakanlıktaki işlerini yeni atadığı baş yardımcısı Ferit Oğuz Bayır'a bırakıp ivedi olarak yurt gezisine çıktı. Amacı şuradan geçen ilk öğretimi planlama raporu yasa taslağı olarak TBMM'ye gitmeden önce bölgeleri dolaşarak yeni açılacak merkez kurumlar, yani köy enstitüleri için yer seçmek, gözlem ve incelemelerde bulunmak, görüşmeler yapıp eğitmen kursları ve deneme öğretmen okullarını bu dönüşüme hazırlamaktı. Bölgelerde çalışma arkadaşlarıyla eğitim yöneticileri ve benzerleri yerel yöneticilerle görüşüp bilgi alıp vererek Ankara'ya döndü. Bu arada Kastamonu Gölköy'de bir kurum daha açılmıştı. Bu bölgede köy okulları çoğunlukla 3 sınıflı olduğundan ilkokulu bitirenler azdı. Gölköy'de açılan yeni öğretmen okuluna bu öğrencilerden alınarak ilkokulu bitirmeleri sağlanacak, yasa çıkar çıkmaz onlar enstitünün 1. sınıf öğrencileri olacaktı. Zaman kaybına asla yer yoktu. Yasa taslağının son düzeltmeleri hızla yapıldı. 15 yıl içinde 15-20 bin öğretmen ve köyler için gerekli eleman yetiştirilmek üzere bölge kurumu olarak köy enstitüleri kurulacaktı. İlk olarak 3-4 ili içine alan kesimlerde hemen 12 enstitü açılacak, önceki 4 öğretmen okulunun enstitüye dönüşümü sağlanacaktı. Yeni enstitüler çoğunlukla eğitmen kurslarının açıldığı yerde kurulacak, eğitmen kursları kendi programlarıyla enstitülere bağlanacaktı. Kursların yerleri seçilirken gelecekteki bu gelişme göz önünde tutulmuştu. Ayrıca yeni kurumların kuruluşu sırasında eğitmenlerden, kursların donanımından, yönetici ve öğretmenlerinden yararlanılacak giderler azalacaktı. 17 Nisan 1940'ta TBMM'de onaylanan 3803 sayılı Köy Enstitüleri Yasası gerekçesinde köy öğretmeniyle birlikte başka eleman da yetiştirileceği için bu merkez kurumlara köy enstitüsü adını vermek yerinde olacaktır deniyor. Yasa özetle şunları içeriyordu: Dipnot adı geçen eser sayfa 331. Madde 1. Köy öğretmeni köye yarayışlı meslek elemanı yetiştirilmek üzere tarıma elverişli toprağı bulunan yerlerde Milli Eğitim Bakanlığı'nca köy enstitüleri açılır. Madde 2. Bu enstitülerin aylıklı öğretmen ve memurlarının ücretleri Milli Eğitim Bakanlığı'nca ödenir. Madde 3. Enstitülere tam devreli köy ilkokulunu bitirmiş, sağlıklı ve yetenekli köylü çocukları seçilerek alınır. Öğrenim süresi en az 5 yıl olur. Öğretmen olmayacağı kanısına varılan öğrenciler başka mesleklere ayrılır. Bunların öğrenim süresi bakanlıkça saptanır. Madde 4. Öğrenciler sağlık nedeni dışında bir nedenle kurumdan ayrılırlarsa, kaldıkları sürenin bedeli kendinden ya da kefilinden alınır. Madde 5. Bu kurumlarda öğrenimlerini bitirerek öğretmen olanlar 20 yıl çalışmak zorundadır. Ayrılanlar devlet kurumlarına ve memurluğuna alınmazlar. Madde 6. Köy enstitüsü çıkışlı öğretmenler atandıkları köylerin her türlü eğitim öğretim işlerini görürler. Örnek bağ, bahçe, atölye gibi tesisler kurarak köylüye önderlik ederler. Bunlardan yararlanmalarına yardımcı olurlar. Madde 7. Öğretmenler ayda 20 lira aylıkla Milli Eğitim Bakanlığı'nca atanır. Başarı gösterenlerin aylığı 6. öğretim yılında 30, 15. yılında 40 liraya çıkarılır. Aylıklar 3 ayda bir peşin olarak bakanlık bütçesinden ödenir. Madde 8. Öğretmenler hastalanınca 788 sayılı yasa uyarınca aylıklarını alırlar. Madde 9. Enstitü çıkışlılar askerliklerini asteğmen olarak yapar. Bu süreye kadar geçen askerlik hizmetinde ücretlerinin 1/3'ünü alırlar. Madde 10. Göreve başladıklarında özel donatım bedeli olarak 60 lira verilir. Madde 11. Öğretmenlere üretim için ve öğrencilerin uygulama yapacağı araçlar, tohum, çiftlik, fidan ve benzeri araç gereçler okul demirbaşına geçirilerek devletçe verilir. Madde 12. Köy öğretmeninin atandığı okula köy sınırı içinde ve tarım işlerine yarayacak topraklardan köy kanununa göre satın alınarak öğretmen ve ailesinin geçimine, okul öğrencilerinin uygulama derslerine yetecek kadar toprak verilir. Köyde devlet toprağı varsa bu amaçla okula devredilir. Madde 13. Köy okulu işletmesinde kuraklık, sel, yangın, hastalık ve benzeri nedenlerle ortaya çıkacak zarar için işletmenin yeniden kurulması amacıyla bakanlık bütçesinden yardım edilir. Madde 14. İşletmedeki her türlü eşya, hayvan ve benzeri okulun malıdır. İşletmeden elde edilecek ürün öğretmenin olur. Madde 15. Köy öğretmenlerinin işleri gezici baş öğretmenler ve ilk öğretim müfettişlerince kovuşturulup denetlenir ve yardımcı olunur. Madde 16. Köy okulu ve öğretmen evi bakanlıkça verilecek planlara göre köy yasasına dayanılarak bölge ilk öğretim müfettişi ve gezici baş öğretmen denetiminde köy kurulunca yapılır. Öğretmen atanacak köylere durum 3 yıl önceden bildirilir. Okul ve öğretmen evi öğretmen işe başlamadan bitmiş olur. Köy okulunun onarımı ve benzeri gideri köy kurulunca karşılanır. Madde 17. Köy enstitülerine şu kurumları bitirenler atanır. Yüksek okullar ve üniversite fakülteleri, Gazi Eğitim Enstitüsü, Öğretmen Okulu, Ticaret Lisesi ve Orta Ziraat Okulu, Erkek Sanat Okulu, Kız Enstitüsü, Köy Enstitüleri, İnşaat Usta Okulu, bunlardan başka her türlü teknik meslek okulu çıkışılar. Bunlar dışında enstitülerde uzman işçiler gündelik ya da aylık ücretle usta öğretici olarak çalıştırılabilir. Köy enstitülerinde çalışacakların atama, terfi ve teftişleri ve enstitülerin yönetim işlerinin nasıl yürütüleceği ayrı bir yönetmelikle saptanır. Bu listede lise çıkışlarının olmayışına şaşmamak gerekir. Tonguç'a göre yalnız lise çıkışlı olmaktan başka bir özelliği, becerisi olmayanların enstitülerde yapacağı iş yoktu çünkü. Madde 18. Milli Eğitim Bakanlığı'nca köy öğretmenleri emekli sandığı ve köy öğretmenleri sağlık ve sosyal yardım sandığı kurulur. Madde 20. Bu iki sandığın işleri ayrıca yönetmelikle düzenlenir, saptanır. Madde 21. Köylerde çalışan öğretmenlerin ve ailesinin sağlık işlerine parasız bakılması için Milli Eğitim Bakanlığı'nca sağlık müfettişleri atanır. Bakanlık preventoryum ve sanatoryumundan köy öğretmenleri parasız yararlanır. Madde 22. Bu enstitülerin donatım, yapı ve onarım işleri 4290 sayılı arttırma eksiltme yasasına girmez. Geçici MB 77.939 tarihli ve 3704 sayılı yasada adı geçen köy öğretmen okulları bu yasayla köy enstitüsüne dönüştürüldü. Mahmudiye, Kızılçullu, Gölköy ve Lilleburgaz. MD'ye göre o yılın bütçesine 2000 parasız yatılı öğrenci kaydı koyuldu. Madde 23. Bu yasa yayın tarihinden başlayarak geçerlidir. Madde 24. Yasayı yürütmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. Burada özeti verilen 3803 sayılı köy enstitüleri yasası TBMM'den geçerken köy eğitimine verilen alışılmadık önem, eğitim şurasında olduğu gibi orada da kimi üyelerin şaşkınlığına neden oldu. Milli Eğitim Bakanı Yücel'in onlara verdiği yanıtlar meclisteki şaşkınlığın boyutunu gösteriyor. Yücel Şura'da yaptığı gibi acı köy gerçeklerinin sayılarını onlara da anımsattı. Öğretmen ve eğitmen yetiştirme denemesinden alınan olumlu sonuçları açıkladıktan sonra bu tablo karşısında hükümetimiz çözümleyici önlemler için çalışmalar yaptı. Sunduğumuz yasa bu emeğin sonucudur dedi. Önce İnönü'nün çeşitli yerlerde yaptığı şu konuşmaları çıkardı onların karşısına. Önümüzdeki yıllarda nüfusumuzun çoğu olan köylümüzün gerek eğitim gerek geçim düzeyini yükseltmek başlıca amacımız olacak. Bu konuda elde edeceğimiz sonuçlara çok önem veriyoruz. Kesin olarak inanıyoruz ki köylümüzün eğitimini ve geçimini daha yüksek bir düzeye vardırdığımız gün ulusumuzun her alandaki gücü bugün tasarlanamayacak kadar yüksek ve görkemli olacaktır. CHP 5. Kurultayı. Eğitim işlerimizi meclisin tarihinde ayrı önemli bir konu olarak ele almanızı beklerim. Parasal ve genel koşullarımızda sıkıntılarımız olsa bile eğitim işlerimizi ana amaçlara ilerletmekte geç kalınmayacağını, gerçek önlemlerin zamanında alınacağını umuyorum. Hükümet ilk öğretime uygulamalı ana önlemlerle el koymuştur. Bunları hızla inceleyerek karara bağlayacağınıza inanıyorum. Yücel daha sonra İnönü'nün bu sözlerine dayanarak, milli şefimizin verdiği direktiflere göre ilk öğretimi çözümleyeceğine inandığımız bu yasayla karşınızdayız dedi. Yasaya temel olan köy gerçeklerini açıklamayı sürdürdü. Önceki uygulamalardan sonuç alınamama nedenlerini açıkladı. Klasik öğretmen okulu çıkışlıların en iyisinin bile köylerde uğradığı yılgınlığı, sorunun yalnızca bireysel ülkücülük ve yurtseverlikle üstesinden gelinemeyeceğinin anlaşıldığını, işe uygun eleman yetiştirme gereğini vurguladı. Onun için köy enstitüleri kurmayı düşündük dedi. Yeni kurumların adına karşı çıkanları da yanıtladı. İki arkadaşın takıldığı bir noktaya öncelikle cevap veriyorum. Biz bu kurumlara köy öğretmen okulu demedik. Enstitü kimi ülkelerde büyük, yüksek, uygulamalı okullar için kullanılır. Yüksek Ziraat Enstitümüz de bu anlamda adlandırıldı. Fransa ve benzeri ülkelerde orta dereceli okullara bu ad verilebiliyor. Bizim İsmet Paşa Kız Enstitümüz orta dereceli bir okuldur. Enstitü denilmesinin nedeni içinde uygulamaya yönelik çeşitli çalışmaların bulunması ve kurumun çok yönlü bir yöntemle çalışmasıdır. Köy enstitüleri içinde yalnızca kuramsal dersler yapılan bir kurum olmayıp, tarım ve teknik çalışmalar da yapılacağı için bu kurumları enstitü olarak adlandırmayı doğru bulduk. Enstitüde yetişecek öğretmenlere genel kültür ve meslek bilgileri kazandırmanın yanında onları gittiği yerde köylüye önderlik edecek donanımda yetiştireceğiz. Çalışmalarda tarım ve tekniğin önemli bir yeri olacak. Bu yüzden enstitü kurarken yerlerini tarım koşulları yönünden incelemek için Tarım Bakanlığı ile işbirliği içindeyiz. Enstitü kesimlerine giren illerin büyüklüğü küçüklüğü üstüne kaygısını belirten bir milletvekilini şöyle yanıtladı. Bu işte şu il büyük, bu il küçük sorunu yoktur. Tarıma elverişli yerlerin bulunması ve iklim söz konusudur. Örnek vermek gerekirse Isparta'da açılacak enstitüde Konyalı çocuklar da okuyacak. Bu enstitü Konya'nın öğretmenini de tamamlayacaktır dedi. Şura'da olduğu gibi niçin yalnızca köyden öğrenci alınıyor sorusunu soranlar milletvekilleri arasında da vardı. Onlara bilinen yanıtı verdi. Şimdiye kadar ilk öğretmen yetiştirmede düşülen yanlışlara düşmemek için bu kurumlara kesin olarak köyde yaşamış ve ilkokulun her iki devresini köyde bitirmiş çocukları almayı doğru bulduk. Onları sınavdan geçirerek, sağlıklı kişiler seçerek, bedensel ve zihinsel yeteneklerine bakarak enstitülere alacağız dedi. Köylülerin hepsinin okutulmasına ve ayrı kurumlar açılmasına bu kadar önem vermenin sosyal bir sınıf yaratacağı kaygısı duyan milletvekillerine şöyle seslendi. Böyle bir şey söz konusu değildir. Parti programında yer aldığı gibi rejimimiz sınıf ve ayrıcalık istemez. Ancak biz kabul etsek de etmesek de yaşama biçimi bakımından zümreler vardır. Amacımız köylümüzü bilgili, sağlıklı, üretici ve ülkesine bağlı yurttaşlar olarak yetiştirmektir. Yapmak istediğimiz köylüyü donatıp kente akın ettirmek değil, onların kendi çevrelerinde iyileşme yaratarak kentin olanaklarını onlara sunabilmek, köyleri kendi içinde harekete geçirip canlandırmak, üretimlerini arttırmaktır. Ülkenin sosyoekonomik düzeyini yükseltmek, köylüye eğitim vermek sınıf yaratmaz, var olan farklılığı azaltır dedi. Öğrencilerin köy enstitülerinde iyi yetişmeyeceğini söyleyenlere de şöyle karşı çıktı. Enstitülerden çıkacak öğretmenler ilk öğretim vermek yönünden kent öğretmen okulunda yetişecek arkadaşlardan daha geri olmayacaklar. Çünkü bizim köyde vereceğimiz ilk öğretim de kentte vereceğimiz ilk öğretimden aşağı olmayacaktır. Köylü öğrenci kendi çevresinin ekonomik ve doğa sorunlarına karşı hazırlanacaktır. Bu yasa aynı zamanda bir plan ve program içeriyor. İlk amacımıza 15 yılda varacağız. İçinde bulunduğumuz yılı kaybetmiyoruz. Yıl kaybetmeme konusu o gün için son derece önemlidir. Tam bir seferberlik davranışıdır bu. Yasa 17 Nisan 1940'ta çıkar çıkmaz önceden yapılan hazırlıklar harekete geçirilerek öğrenciler hemen alınmış, 1940 yılının yaz aylarında da eğitim verilen bu öğrenciler yıl sonunda ikinci sınıf öğrencisi olmuşlardır. Yücel konuşmalarını sürdürüyor. Köyler için yetiştireceğimiz bu öğretmenlerin geçimi için ayrı bir çözüm bulduk. Köylere gerekli 30 bin öğretmeni yetiştirmek, bugünkü bareme göre aylık vermek, zaman yönünden yüzyıllar ve 70-80 milyonluk gider gerektiriyordu. Biz elimizdeki planla zamanı 15 yıla, gideri 27 milyona indirdik. Bu nedenle yetiştireceğimiz öğretmenleri gidecekleri çevreye göre donatmayı düşünüyoruz. Bunun için köy yaşamından izin aldık. Onlara sağlanacak olanaklar rahat yaşama ortamlarını yaratacaktır. Bu yüzden onları kentlerde oturanlarla karşılaştırmak yanlış olur. Köy öğretmeninin geçimi için yaratılan maddi olanak kent öğretmeninden az olmayacaktır. Köy öğretmenleri bu yaşama düzeyini başka yerde bulamayacakları için görevden ayrılmayı düşünmeyecekler. Yasa incelendiğinde arkadaşlar özendirici yanlarını görecektir. Onlar için köyden kaçmak, görevden kaçmak diye bir şey olmayacaktır. Güvenceleri sağlamdır. Yetiştireceğimiz bu öğretmenlerle 15 yıllık planımız uygulandığında en az 1,5 milyon köylü çocuğu okuma olanağına kavuşacaktır. Emin Sazak arkadaşım eğitmenlerle ilgili kimi kaygılarını belirttiler. Eğitmenlerimiz gerçekten çalışkan, görevsever kişilerdir. Kendilerinden hoşnutuz. Bu düzenlemeyi ayrıca sürdürmek zorundayız. Nüfusu az köylere öğretmen gönderilinceye kadar onlardan yararlanacağız. Yasada ahlak, karakter gibi kayıtlar olmadığından söz edenlere ise eğitimci bir bakan olarak şunları söylüyor. Beden eğitimi ve ruh sağlığı yönünden ne kadar dikkatli olduğumuzu sanıyorum arkadaşlarım gördüler. Biz eğitimde bedeni ayrı, ahlakı, düşünmeyi ayrı görmüyoruz. Biri ele alınırken ötekini gözden ayrı tutmak yanlıştır. Biz bu yanlışı yapmamak üzere çalışmaktayız. Daha sonra da yanıtlarının bittiğini, isteyen varsa yeniden açıklama yapacağını bildirdi. Tamam, tamam, başarılar dileriz, alkışları yükselince son sözlerini söyledi. Bu yasa hazırlanırken 4 encümenden geçti. Milli Eğitim, Tarım, İçişleri ve Bütçe. Bu kurullardaki arkadaşlar en küçük noktalara kadar emek vererek, düzelterek yasayı güçlendirdiler. Kendilerine teşekkür ederim. Bu yasa aşağı yukarı 15 yıl sonraki bir gerçeği bize bugün tatlı bir hayal olarak düşündürmektedir. Ben kendi payıma bunun mutluluğu içindeyim. Samsun Milletvekili Ruşen Barkın, "Hepimiz öyleyiz" diye yanıt verdi. Yücel devamla, "Yüksek kurulunuzun bu yasayı onaylayarak uygulanmasına olanak vermesini bekliyorum" dedi. Bravo sesleri ve alkışlar yükseldi. Birkaç milletvekili daha söz aldı. Tartışma yeterli görülerek maddelere geçildi. Yasanın yanında söz alan ve coşkuyla konuşan çok sayıda milletvekili konuya olumlu bakanların görüşünü dile getirdi. Oylamadan sonra başkan yasanın 316 oyla kabul edildiğini bildirdi. Yücel kapanış konuşması için yeniden kürsüye gelerek, "Sayın arkadaşlarım, bizim hazırladığımız encümenlerin üstünde çalıştığı bir yasa tasarısını şu anda kabul etmiş bulunuyorsunuz. Bu yasanın ülkemizin geleceği, halkımızın eğitim gereksinimi ve köylümüzün kalkınması yönünden olan önemi onayınızla bir kere daha esaslı biçimde yürürlüğe girmiştir. Bunu görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Şahsen uzun yıllar kalbimde sakladığım bir idealin yerine geldiğine tanık oluyorum. Bunun için yüksek kurulunuza içtenlikle, bütün yüreğimle bu tarihi anda en derin teşekkürlerimi sunarım" diyor. Alkışlar uzun süre kesilmiyor.